Ayrım 2.
1. Bölüm Arka Plan ve Tarih 1. Tao Düşüncesi. Zen Budizm, çağdaş Batı düşüncesinin şekilci sınıflandırmalarından hiçbirisine uymayan bir yaşam görüşü ve yoludur. Felsefe ya da bir din olmadığı gibi psikoloji veya herhangi bir bilim dalı da değildir. Fakat Hindistan ve Çin'de özgürlük yolu olarak adlandırılan kavramın bir örneğidir ve bu açıdan Taoculuk, yoga ve Vedanta'yı andıran bir yönü vardır. Biraz sonra da görüleceği gibi bu tür bir özgürlük yolunu pozitif tanımlamalarla anlatmak pek mümkün değildir. Dolayısıyla büyük bir kaya bloğundan taş parçacıklarını yontup atarak ortaya bir eser çıkaran heykeltıraşın yaptığı gibi onun ne olduğundan çok ne olmadığı söylenerek anlatılması gerektiği kanısındayız. Tarih perspektiften bakınca Hint'ten ziyade Çinli olmasına rağmen Zen, Hint ve Çin kültürlerinin köklü geleneklerinin hayata geçirilmesi olarak görülebilir. 12. yüzyıldan itibaren ise Japon kültürüne kök salmış ve en yaratıcı şeklini burada kazanmıştır. Bu büyük kültürlerin verdiği bir meyve, ayrıca bir özgürlük yolunun özgün ve kendine has didaktik örneği olarak Zen, Asya'nın dünyaya sunduğu en kıymetli hediyelerden biridir. Aslında Zen'in kaynağı Taocu olduğu kadar Budacıdır da. Fakat damaklarda böylesine özgün bir Çin tadı bıraktığı için bir özgürlük yolunun ne anlama geldiğini, Zen'in Çin kültürü içindeki kökenlerini sorgulayarak ve aynı zamanda bu Taoculuk örneğinden faydalanarak anlatmaya çalışmak başlangıç için en akıllıcası olacaktır. Zen'in batılı bir öğrenciye zor ve şaşırtıcı gelmesinin ardında yatan neden böyle bir kişinin Çin düşünce yöntemlerine yabancılığıdır. Bu düşünce yöntemleri batıdakilerden son derece farklıdır ve aslında işte bu yüzden özel bir değeri olduğu söylenebilir. Çünkü bu fark batılılara kendi düşüncelerine eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşabilme konumu sağlar. Bu noktada mesele sadece Kant'ın Descartes'ten veya Calvinistlerin Katoliklerden farklı teorileri olduğu gibi bizim düşüncelerimizden farklı olan düşüncelerin üstesinden gelebilmek değil aslında. Asıl mesele düşüncelerin temel öncüllerindeki ve düşünce metotlarındaki farklılıkları hakkıyla değerlendirebilmektir. Çünkü bu konu o kadar çok ihmal edilmiştir ki Çin felsefesinden yaptığımız çeviriler neredeyse karakteristik Batı fikirlerinin Çin terminolojisiyle ifade edilmesi haline gelmiştir. İşte bu Asya felsefesini Batı'nın bilim diliyle yorumlamanın kaçınılmaz bir dezavantajıdır. Çünkü kelimeler ancak benzer deneyimleri paylaşan insanlar arasında iletişim sağlayabilir. İngilizce gibi son derece zengin ve ince bir ifade yeteneğine sahip olan bir dilin basit bir şekilde Çin düşüncesini ifade etme konusunda yetersiz kaldığını iddia edecek kadar ileriye gitmek niyetinde değilim. Aksine Taoculuk ve Zen'in bu dilde henüz istenilen seviyeye ulaşmamış, bazı Çin ve Japon öğrencilerinin inandığından çok daha fazlasını da yapabilir İngilizce. Aslında dilde görülen bu zorluk şimdiye kadar konuya akademik ve bilimsel yaklaşım yollarından ayrılamaz görüntüsü çizen düşünce metotlarında olduğu kadar çok değil. Doğu zihniyetinin anlaşılması güç, mantıktan uzak, akıl sır ermez olduğu yönündeki izlenimlerin ardında yatan neden bu metotların Taoculuk ve Zen gibi konularla uyuşamamasındandır. Ayrıca bu konuların bizim kendi kültürümüze ait herhangi bir şeyle ilişki kuramamasının nedenini onların bu kadar özgün bir biçimde Çin ve Japon olmalarını da aramaya gerek yoktur. Her ne kadar Batı düşüncesinin kalıplaşmış bölümlerinin hiçbirinin bir özgürlük yoluna karşılık gelmediği doğruysa da, R.H. Bilton, İngiliz Edebiyatı'nda Zen isimli harika çalışması, Zen'in temel prensiplerinin aslında evrensel olduğunu göstermiştir. Taoculuk ve Zen'in Batı zihniyetine ilk bakışta bu kadar karışık gelmesinin nedeni, insan hakkında sınırlı bir bakış açısına sahip olmamızdır. Bizim için neredeyse bilginin tamamı bir Taocunun kalıplaşmış diye isimlendireceği bilgidir. Çünkü kelimelerle matematiğin veya müziğin sembolleri gibi başka bazı kalıplaşmış işaret sistemleriyle tasvir edemediğimiz bir şeyi gerçekten bildiğimizi kabul etmeyiz. Bu tür bilgi kalıplaşmış bilgidir. Çünkü iletişimin kuralları üzerinde varılan toplumsal bir fikir birliği ile ortaya çıkar. Aynı dili konuşan insanlar arasında hangi kelimenin neyi temsil ettiği konusunda sessiz bir anlaşma söz konusudur. İşte aynen bunun gibi her toplum ve kültürün üyeleri de şeylerin ve eylemlerin değerlendirilmesi ve sınıflandırılması ile ilgili olarak yapılmış her türlü anlaşmaya bağlı bir şekilde varlığını sürdüren iletişim bağlarıyla birbirlerine kenetlidir. Bu nedenle eğitime düşen görev, yeni nesilleri toplumun şifrelerini öğrenmeye ikna ederek onları toplum içerisinde yaşamaya elverişli hale getirmektir. Şifreler derken, toplumun kendisini bir bütün olarak devam ettirebilmesini sağlayan iletişim kural ve sembollerini kastediyoruz ki, birinci sırada konuşulan dilgedir. Çocuk, ağaç ya da yılanı bu nesne için kabul edilmiş işaret olarak algılar. Ağaç kelimesinin bir teamül meselesi olduğunu kolaylıkla anlarız. Fakat anlamakta biraz zorlanabileceğimiz nokta, bu teamülün aynı zamanda kelimenin tanımlamakla yükümlü olduğu şeyin canlı bir şekilde tasvirinde yönlendirdiğidir. Çünkü çocuğa öğretilmesi gereken sadece hangi kelimelerin hangi şeyleri temsil etmesi gerektiği değildir. Bunun yanında çocuğa kendi kültürünün şeyleri birbirinden ayırma ve günlük yaşamımız içinde sınırları belirleme konusunda izlediği yolun da öğretilmesi zorunludur. Bu nedenle bir yılan balığının yılan mı balık mı olacağına karar veren bilimsel kalıplardır. Böyle teamüllerin ne kadar keyfi olabileceğini, elimi açtığım zaman yumruğuma isim nesne ne olur sorusu çok güzel anlatmaktadır. Nesne mucizevi bir şekilde ortadan yok olur. Çünkü bir adım öncesinde nesne sabit bir şeye tahsis edilen kısmıyla gizlenmiş bir durumdaydı. İngilizce'de şeyler ve eylemler arasındaki fark her zaman mantıklı olmasa da daima açık seçik belirlidir. Fakat Çince'de kelimelerin önemli bir kısmı aynı zamanda hem isim hem fiil fonksiyonunu üstlenir. Dolayısıyla Çince düşünen birisi nesnelerin aynı zamanda olaylar olduğunu ve dünyamızın bir varlıklar bütünü olmaktan ziyade bir eylemler bütünü olduğunu görmekte zorluk çekmeyecektir. Çocuğun kabul etmek zorunda olduğu dilden başka daha bir yığın kural vardır. Çünkü beraber yaşamanın doğurduğu koşullar, kanundan ahlaka, görgüden sanata, ağırlık birimlerinden ölçülere, hatta sayılara ve hepsinden önemlisi üstlenilecek rollere kadar birçok kavramın genel kuralları üzerinde anlaşmayı gerektirir. Kendimize baba, öğretmen, işçi, sanatçı, dürüst, kibar, sportmen ve bunun gibi belli başlı roller biçmedikçe birbirimizle iletişim kurmada zorluk çekeriz. Kendimizi bu tür kalıp roller ve onları çağrıştıran davranış kurallarıyla tanımlayabildiğimiz oranda bir kişi olduğumuzu hissederiz. Çünkü böyle olunca çevremizdeki insanlar bizi kabul etmekte, daha doğrusu bizi tanımlayarak kontrol altında olduğumuzu hissetmekte daha az zorlanırlar. Bir partide ev sahibi tarafından birbirleriyle tanıştırılmamış ve dolayısıyla birbirlerinin toplum içindeki rollerinden habersiz iki yabancı insanın karşılaşması her zaman için sıkıcıdır. Çünkü her iki tarafta diyalog ve davranış kurallarının ne olması gerektiği konusunda bir bilgiye sahip değildir. Rollerin kalıplaşmış karakterini fark etmenin aslında kolay olduğunu belirtmek istiyorum. Çünkü bir baba aynı zamanda bir işçi ya da erkek kardeş olabileceği gibi bir doktor veya sanatçı da olabilir. Öte yandan şu son derece açıktır ki bütün bu rol isimlerinin tamamının bile bu adamı bazı sınıflandırmalara tabi tutmaları bir şey değiştirmez. Çünkü adamın kendisi hakkında doyurucu bir tanımlama yapabilmekten uzaktırlar. Fakat insan kimliğini yönlendiren kalıplar bundan daha az açık ve daha çok karışıktır. Kendimizi çok açık bir şekilde olmamasına rağmen aslında aynı derecede kalıplaşmış bir bakış açısı olan kendimle eni konu tanımlarız. Çünkü kalıplaşmış kendi ve kişi kavramları başlıca doğum anıyla başlayan ve seçtiğimiz anılardan meydana gelen bir tarihten oluşur. Kalıba göre ben sadece şu anda yapmakta olduğum şey değilim. Ben aynı zamanda geçmişte yapmış olduğum şeylerle de tanımlanmalıyım. Geçmişin basma kalıp yorumlanmış versiyonu gerçek beni şekillendirmede içinde bulunduğumuz andaki benden daha etkili gözüküyor. Çünkü şu anda ne olduğum elle tutulmaz ve değişken bir şey. Fakat geçmişte ne olduğum sabit ve bellidir. Ayrıca gelecekte ne olacağım hakkındaki tahminlere de sağlam bir temel teşkil etmektedir. Sonuç olarak ortaya şu çıkıyor ki ben gerçekte var olandan ziyade artık var olmayan bir şeyle tanımlanmaya daha yakınım. İnsanoğlunun tarih içinde kişiliğini oluşturan anılar ve geçmiş olayların bir seçimden başka bir şey olmadığına dikkat etmeliyiz. Olaylar ve deneyimlerin asıl sonsuzluğu içerisinde bazıları önemli addedilir ve çekip çıkarılır, yani soyutlanır. Doğal olarak önemlilik kalıplaşmış standartlara göre belirlenir. Çünkü kalıplaşmış bilginin temelinde onun bir soyutlama sistemi olduğu yatar. Kalıplaşmış bilgi, olaylar ve şeylerin genel çizgilerine indirgendiği bir semboller ve işaretler bütünüdür. Söz gelimi, Çince'deki jen karakteri adam anlamına gelir ve insan türünü kolaya indirgemenin ve genelleştirmenin artık son noktasıdır. Aynı şey Çince'deki birleşik karakterlerden başka kelimeler için de geçerlidir. Dildeki adam, balık, yıldız, çiçek, koşmak, gelişmek gibi kelimeler bir grubun üyeleri sayılmaları, basit göndermelerle gerçekleşen olay ve nesne sınıflarını gösterirler. Şeylerin bütün karmaşıklığı içerisinden soyutlama yoluyla elde edilmiş göndermelerdir bunlar. Dolayısıyla soyutlama iletişim kurabilmek için neredeyse bir ihtiyaç haline gelir. Çünkü deneyimlerimizi zihnimizin basit ve hızlı bir şekilde yaptığı kavramlarla yansıtabilmemizi sağlar. Bir anda sadece bir şeyi düşünebildiğimizi söylüyorsak eğer, bu büyük okyanusu tek bir defada mideye indiremeyeceğimizi söylemek kadar doğaldır. Bir bardak kullanmalı ve azar azar yudumlamalısınız onu. Soyutlamalar ve kalıplaşmış işaretler bir bardağa benzerler. Deneyimleri her biri bir defada kavranabilecek kadar basit parçalara indirgerler. Eğrilerin ölçümü de benzer bir şekilde onları önce düz ve küçük parçalara ayırarak veya kağıdın üzerinde kareler varmış gibi düşünüp eğrinin bunların üzerinden geçtiğini varsayarak yapılır. Aynı sürecin gazetelerde çıkan fotoğraflar ve televizyonun görüntüyü nakletmesi gibi başka örnekleri de vardır. Fotoğraf örneğinde doğal bir sahne bir ekranda ya da ağı andıran bir model üzerinde düzenlenmek suretiyle ışık ve koyu noktalar yardımıyla yeniden üretilir. Amaç bir büyüteç olmaksızın bakıldığında bu düzenlemenin insanda siyah beyaz bir fotoğraf izlenimi bırakmasıdır. Gerçek sahneye istediği kadar benzesin, kullandığımız kalıplaşmış kelimelerin ve basma kalıp düşüncelerimizin aslında deneyimin soyut işaretlerle yeniden kurulmasından başka bir şey olmadığı gibi, bu düzenleme de sadece o sahnenin noktalar yoluyla yeniden kurulmasıdır. Düşünce sürecinin oluşumuyla televizyon kamerasının doğal bir sahneyi bir tel boyunca gönderilebilen seri akımlar halinde nakletmesi arasındaki benzerlik birinci örneğimizdekinden daha fazladır. Dolayısıyla bu tür kalıplaşmış işaretlerle gerçekleştirdiğimiz iletişim bize evrenin somut ve teker teker yapılmış bir çevirisini verir. Bu evrende şeyler hep beraber bir anda olmaktadır ve bu evrenin somut gerçeğinin tam bir tanımlaması soyut ifadelerle hiçbir zaman yapılamamıştır. Küçük bir toz zerreciğinin tanımlanması bile bu yöntemlerle sonsuz zaman alacaktır. Çünkü kişi bu zerreciğin hacmi içindeki her bir noktanın açıklamasını yapmak durumundadır. Söz ve düşüncenin doğrusal teker teker karakteri özellikle alfabeler kullanan ve deneyimi uzun harf dizinleri yoluyla yansıtan dillerde göze çarpar. Kendimizle düşünerek ve başkalarıyla konuşarak iletişim kurarken neden bu teker teker yöntemini kullanmamız gerektiği sorusunun cevabını vermek pek kolay değildir. Yaşamın kendisi bile böyle dümdüz ve sıkıcı bir tarz izlemez. Öte yandan kendi öz vücutlarımız kendilerini alıp verilen her soluğu, kalbin her atışını, sinirlerimizin her uyarısını düşünerek kontrol altında tutmak durumunda olsalardı, hayatın bir anında bile zor çıkarırlardı. Fakat biz yine de düşüncenin bu özelliğine bir açıklama getirmek istiyorsak, görme duyusunun ilham ettiği bir karşılaştırmadan faydalanabiliriz. Spot lambalarına ve projektör ışığına benzetebileceğimiz iki çeşit görüş yeteneğimiz vardır. Merkezi ve çevresel. Merkezi görüş yeteneğimizi okuma gibi kesin doğruluk gerektiren işlerde kullanırız. Burada gözlerimiz spot lambaları gibi birbirini takip eden küçük alanlar üzerinde yoğunlaşır. Çevresel görüş yeteneğimizde bilinç daha azdır ve netlik spot lambalarının sağladığı seviyeye ulaşamaz. Çevresel görüş yeteneğimizi gece görmek için veya nesne ve hareketlerin farkına bilinçaltımızda varmak için kullanırız ki bu merkezi görüş yeteneğimizin dolaysız çizgisinden uzaktır. Spot lambaların tersine çevresel görüş yeteneğimiz bir anda birçok şeyin farkına varabilir. Öyleyse şimdi elimizde iki ayrı benzerliğin bulunduğundan söz edebiliriz. Birincisi merkezi görüş yeteneği ve bilinçli teker teker düşünme arasındadır. Diğeri ise çevresel görüş yeteneği ve vücutlarımızın inanılmaz karmaşıklığını düşünmeyi tamamen terk ederek düzenleyen daha gizemli bir süreç arasındadır. Bu arada şu unutulmamalıdır ki vücutlarımızı karmaşık olarak isimlendirmemiz aslında onları kelimeler ve kavramların doğrusal düşünceleriyle anlamaya çalışmamızdan kaynaklanmaktadır. Aslında vücutlarımızı bu tür düşünce yöntemleriyle anlamaya çalışmamızdaki karmaşıklık onların karmaşıklığından daha fazladır. Bu oldukça geniş bir odanın özelliklerini bir tek parlak ışın dalgasıyla ayırt etmeye çalışmak gibidir. Suyu bardak yerine çatalla içmeye kalkışmak gibi de anlaşılması güç bir davranıştır. Bu açıdan bakınca Çin yazılı dili batıya nispeten ufak bir avantaja sahiptir ve belki de değişik bir düşünme yolunun belirtisidir. Burada da doğrusallığın etkili olduğunu ve teker teker ele alınan bir soyutlamalar zincirinin varlığını görürüz. Fakat bu dilin yazılı işaretleri aslında birer resim olduklarından dolayı yaşama hecelenen kelimelerden biraz daha yakındırlar. Bir Çin atasözü bunu çok güzel ifade eder. Bir resim yüz söze değer. Bunu anlamak için bir adama karmaşık bir düğümü nasıl bağlayacağını bir kere göstererek anlatmanın kolaylığıyla ona aynı şeyi sadece kelimelerle anlatmaya çalışmanın zorluğunu karşılaştırmak yeter sanırız. Batılı zihniyetin genel bir eğilimi vardır. Doğrusal işaretlerle tasvir edemediğimiz ve birbirimize iletemediğimiz bir şey varsa eğer, onu sadece düşünceyi kullanarak gerçek manada anlayamayacağımız kanısına varırız. Hangi adımları atacağı ona çizilerek gösterilmediği sürece bir dansı öğrenemeyen, hissederek kavrayamayan bir kişiye benzeriz. Ne olduğunu bilmediğimiz bir nedenden dolayı çevresel görüş yeteneğimize ne güveniriz ne de onu tam kapasiteyle kullanırız. Müzik öğreniriz söz gelimi. Fakat ses perdesinin ve ritmin bütün genişliğini sabit ritmik aralıklardan ve ton aralıklarından ibaret bir kayıt sistemiyle sınırlandırarak yaparız bunu. Kaldı ki bu kayıt sistemi doğu müziğini seslendirmeye yetmez. Fakat doğulu müzisyen kendisinden sadece melodiyi hatırlatmasını beklediği kaba bir kayıt sistemi kullanır. Müziği, notaları okuyarak değil, bir üstadın icrasını dinleyerek, onu hissederek ve kafasına kopyalayarak öğrenir. Sonuçta bu, doğulu müzisyene ton ve ritimle ilgili öyle yetenekler kazandırır ki, bu yetenekleri Batı dünyasında sadece benzer yöntemler kullanan caz sanatçılarında bulabiliriz. Söylemek istediğimiz sadece Batılıların çevresel zihni kullanamadıkları değil. İnsan olarak her zaman kullandığımız bir şeydir o. Her sanatçı, her işçi, her sporcu çevresel zihnin güçlerinde kendi çapında bir takım gelişmeler sağlayabilir. Fakat bu felsefi ve akademik yönlerden kayda değer bir gelişme değildir. Çevresel zihnin imkanlarının farkına varmaya çok zor başlarız. Eğer bunu başarabilirsek ki bu çok ender bir hadisedir, bu defada onun en önemli kullanım alanlarından birinin gerçeğin bilgisi olduğunu anlamakta zorlanırız. Çünkü bu gerçeğin bilgisine ilahiyatın, metafiziğin, mantıksal çıkarımların sıkıcı hesaplarıyla ulaşmaya çalışırız. Eski Çin toplumuna bir göz atarsak birbirlerini tamamlayan iki felsefi akımı yani Konfüçyanizm ve Taoculuğu görürüz. Konfüçyanizmin yapmaya çalıştığı şey genel hatlarıyla dilbilimsel, ahlaki, kanuni ve törensel kalıplar üzerinde yoğunlaşarak topluma bir iletişim sistemi sağlamaktır. Başka bir deyişle Konfüçyanizmin başlıca uğraşı kalıplaşmış bilgidir. yeni nesilleri himayesi altına alır ve çocukların aslında maymun iştahlı ve değişken fıtratlarını toplumun Prokrustes'in demir yatağına benzeyen düzenine uygun hale getirmeye çalışır. Birey kendisini ve toplum içindeki pozisyonunu Konfüçyen formüllerin ışığında tanımlar. Öte yandan taoculuk yaşlanmış ve özellikle de toplum yaşamına aktif katılımı artık gerilerde bırakmış insanların gözdesidir. Bu insanların toplum hayatından ele tek çekmeleri, kalıplaşmış düşünce ve davranış yöntemlerinden içe dönük kurtulmanın dışa dönük sembolüdür. Çünkü taoculuk basma kalıp olmayan bilgiyle ilgilenir, yaşamı dolaysız olarak anlayabilmektedir amacı. Tasvirler yoluyla düşünmenin getirdiği soyut ve doğrusal ifadeleri kullanmaktansa bunu tercih eder. Dolayısıyla Konfüçyanizm aslında toplumsal yönden de gerekli olan yaşamın avare doğasına tahammülün katı kurallarıyla sınırlandırma görevini üstlenir. Bu süreç sadece acı ve çatışma doğurmakla kalmayacaktır. Aynı zamanda o tuhaf doğallık ve kendinin bilincinde olmama özelliklerinin kaybını da getirecektir. Kendinin bilincinde olmamayı çocuklarda görürüz ve onları son derece sevimli yapan bir özelliktir. İleriki yaşlarda ermişler ve bilgeler tarafından yeniden kazanılabilir. Taoculuğun fonksiyonu ise Konfüçyanizmin açtığı ve kaçınılmaz yaraları iyileştirmektir. Taoculuk, Zujan denilen ve öylesinelik de diyebileceğimiz bir özgün avareliği sadece yeniden bina etmekle kalmaz, onu geliştirmeyi de bir ödev olarak kabul eder. Çünkü bir çocuğun avareliği diğer her şey gibi çocukçadır. Çocuğa verilen eğitim ondaki kuralcılığı artırır fakat avarelik duyusuna dokunmaz. Bazı fıtratlarda toplumsal kalıpçılıkla avareliğin çatışması öylesine şiddetli olur ki bu çatışma sonuçta onların suç işlemesine, nevrozlara tutulmasına ve delirmesine yol açar. İşte bunlar diğer faydalarına bir lafımız olmayan düzen için ödediğimiz fiyattır. Fakat bazı durumlarda devrimciliğin kendisini bir bahane olarak kullanmasına rağmen taoculuk hiçbir biçimde teamülün karşısında devrimci bir konuma oturtulamaz. Taoculuk devrimlerle asla elde edilemeyen bir özgürlük yoludur. Çünkü çoğu devrimlerin yıktıklarını aratacak kadar baskıcı sistemler kurma gibi kötü bir şöhreti vardır. Kalıplardan kurtulmak ne onları çöpe atmak ne de onlar tarafından kandırılmaya göz yummaktır. Kalıplardan kurtulmak onların kölesi olmaktansa onları kullanmayı bilmektir. Batı taoculuğa karşılık olabilecek bir konum tanımlamamıştır. Çünkü batıdaki Yahudi Hristiyan ruhani geleneği mutlak olanı, Tanrı'yı kalıpların ahlaki ve mantıksal düzeniyle tanımlar. Bu ciddi bir kültürel yıkım olarak kabul edilebilir. Çünkü toplumsal düzeni aşırı otoriteyle dengeler. Sonuç olarak da batı tarihinin son derece tipik bir özelliği olan o alışıldık din ve gelenek karşıtı devrimlere yol açar.